haftalık gündem podcastine hoş geldiniz. 18 Temmuz 23 Temmuz arasında konuşacağız. Yanında Levent Pekcan ve Emirhan Döngel var. Nasılsınız arkadaşlar?
Bu sefer kadro şey.
Evet bu sefer ben de gelebildim.
Ben de döndüm. Tatil sonrası iş yaşamına alışma süreci. Şoku.
Dinlenebildin mi abi?
Dinlenemedim çünkü şöyle Murat, hani biz tatile giderken bilgisayarını yanına alıyorsan, işte yok harici hard disklerini yanına alıyorsan bilmem ne, buna tatil denmez. Bence tatilde cep telefonunu kapatacaksın, uyuyacaksın yatıp abi yani. O yüzden hani ya dinlendik mi dinlendik, ama akıl iş güç, yani akıl işte olduktan sonra kafa ne derece dinleniyor o tartışılır.
Gerçi o hani bilgisayarını falan niye aldın? İş için değildi. Aslında sen ona bağımlı olduğun için almış olabilirsin abi.
Ya da yok için yani, iş için tabii aldım. Çünkü şöyle ya şöyle bir sıkıntım var. Emirhan, harici diskleri çok fazla kullanıyorum. 6 tane falan var elimde. Fakat hani artık şey istiyorum ya, şunları bir düzenlemek, bazılarını boşa çıkarmak falan, birini birine aktarmak. Uğraşıyorsun, saatlerce uğraşıyorsun. Yani bir sürü şey download etmişsin, bir kere bile bakmamışsın falan. Herkesin şeyidir, ortak
klasik
bir sorunudur. Onlara bir bakayım falan diyorsun. Zaten hani bir saatte bir arpa boyu yol gidiyorsun. İşte tatil bence böyle şeylerle uğraşmak için iyi fırsat oluyor.
Ben de kız kardeşim evlendi.
O
düğün falan hikayeleri.
Tebrikler.
Evet öyle işte. Eyvallah. Bursa'daydım geçen hafta. İşte sonra kaçtık. Ankara'ya falan gittim bir staj işlemi aramak için. Ben hala mezun değilim. O stajımı yapmam gerekiyor ki mezun olayım. Ve artık mezun olmak istiyorum. Onun peşinden koştum. Sonra da geldim bu sabah.
Tamam.
O zaman şeyden başlayalım. Gündem maddelerini sayayım. Bu hafta çok böyle tatlı bir gündem yok, açık söyleyeyim. Baştan söyleyeyim yani.
Bu hafta hep para muhabbeti.
Evet. Bizi Twitter ve Facebook'tan /teknoseyir olarak takip edebilirler bu arada, onu da hatırlatayım. Şimdi ilk başta milyonlarca akademik makaleyi halka açmaya çalışan aktivist tutuklandı haberi var. Daha sonra evet, bir korsanın parlak fikri.
Evet.
Kopya film değil, boş DVD kutusu satıyoruz demiş. Google'la ilgili haberler var. Belçika gazeteleri arasındaki 5 yıllık kavganın ne olduğuna bakacağız. Nasıl evet, sonuçlarına bakacağız. Google Labs'in kapanması haberi var. Bir de kredi kartı dağıtmaya başlıyor Google. Onu konuşacağız. Apple tarafında macOS Lion çıktı. Ona Emirhan biraz baktı, bize anlatır.
Evet.
Ona bakacağız. Android'in 3.2'si çıktı. Hulu Türkiye'ye geliyor diye bir haber var. Ki evet, normaldir herhalde. Yani tam böyle Hulu'dan bir açıklama yok ama. Bir dolu şey haberimiz var. Herkes karını, zararını açıklıyor bu ara.
Evet,
tek tek saymayacağım o yüzden. Için. Evet, çeyrek bittiği için. Onları da sayacağız, bakacağız. Bunun dışında bakıyorum, Nokia'nın kampanyası vardı Obi Store'da. Onu da oraya ekledik. Artı Nokia'dan bir sürü haber var da işte evet, modellerin fiyatını %10 düşürüyor haberimizden bir tanesi. MacBook'larla ilgili haber var. Onlar da tarih oldular. Google'dan bir haber daha var. Çin'de Google Plus yasaklandı. Kimse tabii buna da şaşırmadı.
Allah Allah.
Oyun tarafında bazı şeyler var. Enteresandır. Microsoft bir şeyler yapıyor, onu söyleyeceğiz. Oyun kısmının da konsollardan yine haberlerimiz var. Haftanın oyunlarına bakacağız. Ve böylelikle de noktalayacağız. Bir de geçen hafta yaşadığımız podcast probleminden bahsedeceğim.
Tamam.
Şimdi ilkinden başlayalım. Milyonlarca akademik makaleyi halka açmaya çalışan aktivist tutuklandı. Kim bu adam abi?
Şimdi Aaron Schwartz'mış ismi. Bu tanınan bir arkadaşmış ama biz yeni tanıdık. İşte Reddit diye bir, Türkiye'de hiç popüler olmasa da hani Amerika'da önemli bir site var. Link şeyi. Hani beğendiğin linki yolluyorsun. Millet de daha da ona puan veriyor. Üste çıkıyor falan. Türkiye'de de böyle şeyler var da hani bu iş başarılı olmadı. İşte onun kurucu ekibinden birisiymiş. Çok genç, 24 yaşında birisi. Şimdi bu arkadaşın eskiden beri şöyle bir çabası var. Bu arkadaş bir şekilde bilgiyi insanlara ulaştırma derdinde belli ki. Şöyle daha önce şey yapmış. Şimdi bu bilimsel, hani akademik camiada biliyorsunuz bir makale kavramı var. İşte bunlar hani bilimsel değeri taşıyan içerikler. Yani referans gösterebildiğin falan bilgiler. Daha önce yapılmış araştırmaların sonuçları falan. Ve genelde bunlara parayla erişilir. Yani üniversiteler bu database'lere şeydir, üyedir.
Onun sunan kuruluşları üniversite üyeleri, üniversite içindeki insanlar, büyük
işte,
insanlar
da ulaşır. Üniversitenin accountundan, işte üniversitenin kütüphanesinden falan ulaşırsın. Ama hani genelde evinden ulaşamazsın işte. Yani genelde kişisel aboneliğin yoktur falan.
Türkiye'de o durumla ilgili şey var aslında. Pek çok üniversite proxy hizmeti veriyor öğrencilerine ama bunu duyurmuyorlar bile genellikle.
Yani yine pahalı bir şey
sonuçta. Hani, ama dünyada işte senin dediğin gibi.
Bizde mesela ben Dark Arjuna'da şeyi çok görüyorum. Bizim okuyucularımız arasından ya şu makaleye erişebilen var mı falan, işte bana ne olur yollayın falan diye yüksek lisans doktora çalışması yapan arkadaşlardan böyle talepler geliyor. İşte diyor ki birisi bizim üniversitenin var şeyi, aksesi, ben gireyim falan. Neyse. Şimdi bu arkadaş daha önce bu konuda bir atak yapmış. Pacer diye bir database'deki işte yüz binlerce makaleyi çalmış. Fakat o makaleler şey, public domain, telif hakkı olmayan makaleler. Fakat bu makalelere erişimi sağlayan sistem 5 cent mi ne istiyormuş makale başına. Bu arkadaş işte bir şekilde kırıyor ediyor. O bütün makale bloğunu çalıp işte torrente halka açıyor yani. Fakat daha sonra hani o zaman pek başı derde girmemiş makaleler public domain diye. Fakat şimdi işte MIT'de okuyor ve MIT'nin akademik makale bankasını kafaya takıyor. İşte okulun hesabını falan kullanıp script yazıp makaleleri download etmeye başlıyor.
Ama kaç tane?
4 milyonun üzeri diyor yaptığı. Şöyle işte okul fark ediyor, okul devamlı bunu önlemeye çalışıyor. Çünkü iki açıdan sorun yaratıyor. Bir, makalelerin bir kısmı telif hakkı kapsamında.
İle korunuyor böyle.
Bir de aynı zamanda bir yandan da arkadaş hani scriptle milyon tane makale download ettiği için ağa da yük bindiriyor, server'a da yük bindiriyor. Yani olmaması olacaktan kat kat fazla bir yük trafik yaratıyor. MIT yönetimi bunu belirleyip kapatıyor. Arkadaş başka yollarda. En sonunda hani kendi bir üniversitenin ağının bakım odasına gizlice bir laptop gizleyip ve haftalarca o laptopu orada bırakıp devamlı external diskler takıp doluları alıp öyle.
Fiziksel true atı göndermiş değil mi?
Doluyu diski alıp yeni boşunu takıp yerine falan. İşte 4 milyon makaleyi indirmiş ama yakalamışlar. Ebelemişler.
Paylaşamadan mı?
Paylaşamadan. Şimdi şey, olay enteresan çünkü hani işte şeyle şu anda daha mahkemesi sürüyor, işte kefaletle bırakılmış falan. Şimdi olay enteresan çünkü hani adam aslında yani bu bir şey değil, hani oyun korsanlığı, film korsanlığı falan değil. Adam o bilgi bankasının bazı işte abonelikler, ücretli hesaplar falan arkasına kilitlenmesine kafayı takmış. Ve derdi onları indirip işte torrentle bütün dünyaya salmak. Ve biliyorsun bir kere saldın mı yayılır gider. Bir daha onu temizlenemez. İlginç bir şey. Bir yandan hani copyright konusuna muhalefet ettiğinden ötürü ne kadar hani haklı haksız tartışılır ama bu da ilginç bir kişisel eylem yani bilgi özgürlüğü.
O kadar şeyi download etmiş hepsi son download edeceği dosyaya kadar da salmamış.
Herhalde salmamış.
Sanırım şey olmuş yalnız, bu copyright'tan henüz copyright kısmına gelinmişler. Çünkü o sağlayan kuruluş JSTOR diye bir kuruluş. Evet. Bu adamla yani biz suçlamanın üzerine gitmeyeceğiz demişler. Bu Aaron'un avukatı da, Schwarz'ın avukatı da şey diyor. Hani biz anlamadık niye böyle yapıyorlar gibisinden bir şey söylemiş. Sanırım oradaki olay copyright'tan sıkıştıramayacakları ya da işin uzayacağı gibisinden bir şeyden dolayı network'i izinsiz yani ihlal etmek, güvenliği izinsiz ihlal etmek gibi bir şey galiba. O tam olarak henüz yazmamış. Çünkü zaten sanırım 20'sinde mi ne teslim olmuş. Kendisi teslim olmuş şu an. Öyle bir durum var. Bakalım onu şey hani daha net bilgileri ilerleyen dönemde elde edeceğiz. Evet. Bu arada bir başkası sanırım JSTOR'un Royal bir şey koleksiyonu gibisinden bir makale koleksiyonu torrente vermiş tepki olarak. Hani siz tutuklar mısınız alın ulan diye. Torrente yılmış durumda. Tarık Bey'le bulunabiliyormuş demedik.
Bakalım. İlginç yani bu daha önce yaşanmamış bir korsanlık vakası. Hani korsanlık denebilirse daha önce görülmemiş bir vaka.
Yine korsandan devam edelim o zaman. Yine de kopya film değil, boş DVD kutusu satıyoruz demiş.
Ya o enteresan
bir şey.
Vallahi yani tabii bu...
Ya bu Ars Technica'nın bir haberi, enteresan bir şey. Türkiye'yi tam ilgilendirmiyor ama bir gün gelir bize de bağlanır. Adam Florida'da alışveriş merkezinde dükkan açıyor.
Evet.
Şey, Kopya film satıyor. Amerika'nın ortasında alışveriş merkezinde ama şöyle. Ben diyor bir kere para almıyorum diyor. Parayı siz diyor bağışlıyorsunuz. Tamamıyla gönüllü olarak bağış yapıyorsunuz diyor. Ben diyor para mara istemiyorum kimseden diyor. Artı ben diyor film satmıyorum. Boş CD satıyorum. İçinde de film var. Ama ben diyor şey boş CD değil. Kutusunu satıyor. DVD box için diyor ben bu parayı alıyorum diyor.
Ha.
İçinde de film kaydedilmiş. DVD tesadüfen
var. Ne canım, yani
aslında adam kutu satıcısı. Ve adam çatır çatır aylarca alışveriş merkezinde böyle dükkan işletiyor. En sonunda hani fark ediyorlar. İşte bu Amerika'nın şeyi çok ünlü ya, MPAA, işte filmlerin telif haklarını takip eden kuruluş. Ebeliyorlar tabii ki bu adamı da demin ki arkadaşa yaptıkları gibi. Ama şey tartışmalı. Çünkü şöyle, bir Florida'da bir emsal varmış. Buna benzer bir olay. Fakat müzik CD'leri için. Galiba zamanında bunu deneyen bir arkadaş yırtmış o şekilde. Şimdi bu arkadaşın da ona güvenip bunu başlattığı düşünülüyor. Ya Ars Technica şey diyor. Eğer hani mahkemeye yani verilmiş olan eski karar CD'ler, müzik CD'leri açık açık CD ifadesi işte müzik performansı ifadesi geçiyor diyor. Hani bu arkadaş bir şekilde mahkemeye onu yedirmeyi başarırsa bravo diyorlar. Ama diyorlar hani hiç mahkeme bunu
bu saatten sonra yemez
yani. Emsal alacak kadar salak değil diyorlar.
O zaman yiyebilirlerdi belki.
Belki. Artık yemez yani. İlginç ama yani bu bir yandan da tabii Amerika enteresan bir ülke. Mesela bir süredir web sitelerinde çatır çatır şey banner'ı çıkıyor. PS3 oyun dolu disk.
Ha.
Kırık var PS3, tabii. Kırık PS3'lere oyun dolu disk. Adam banner, Google'a banner vermiş.
Yani utanmadan
şeyden çıkıyor. Tabii orada biliyorsun eyalet eyalet yasaların farklılık evet. göstermesi bu karmaşıklıklara yaratıyor.
Şey yazılımı da serbest mesela. Stream olan her şeyi, video olsun, müzik olsun indirmeye yarayan programlar var.
Evet.
Bunları yasal olarak satabiliyorsun. Ne için kullanılacağı çok bariz aslında ama satış yasak. Çünkü adam seni nasıl kullanacağını bilmiyor.
Tabii. İlginç.
Ya, o konuda teknik olarak istediğin şekilde kullanabilirsin. Yani onun da tabii. yarar. Bunun ucu şey uzuyor çünkü. Hani torrent yazılımı. Linux DVD'sinde indirebilirsin.
Evet, evet.
Filmde indirebilirsin. Bunların hepsi olduğu için
yani, şey demiyorlar. Emre'den en sonuna gidersen. Ya şimdi hani hepimizin evinde olan sitelerimizde defalarca incelediğimiz medya player'lar. Hani kim üretiyor? Koskoca Western Digital üretiyor. Seagate üretiyor. Bunun yasal bir kullanımı var mı? %1.
Ya MKV yok diye eleştiriyoruz. MKV formatında film sunan yasal yani, bir yer var mı?
Yok. MKV niye... Hani büyük makinelerde yok, klas makinelerde yok. Çünkü MKV tamamıyla uyduruk. Hani şimdi kızacaklar bu lafa ama teknik anlamda aşağılamıyorum. Hani
fonksiyonu... MKV bir konteyner ve bu konteyner genel olarak şey için kullanılıyor.
Görüntü, dağıtım, farklı sesler ve altyazıyı paketleyen bir paket formatı işte.
Ve resmi alanların hiçbiri bunu vermiyor. Yani şey dağıtıcılar
bunu vermiyor böyle. MKV, DVD ve Blu-ray rip'i kolaylaştıran ve hani konforlu hale getiren bir sistem işte. Altyazısı, sesi, görüntüsü bir arada.
Çoklu altyazı, çoklu ses falan onları
i̇şte,
kolaylaştıran
bir şey. Sonuçta hani Western Digital Media Player. Bunun yasal kullanımı yok. Bu kadar basit. MP3 player bile. Yani sonuçta MP3 player'lar çıktıklarında iTunes falan yoktu ki.
Evet.
Herkes internetten çekip doldu. Neyse.
Aynen öyle. Neyse. Onun yüzden biz şey yapıyoruz zaten. Sırf o yasal konuda sıkıntı yaşamamak için gidip bir iki tane Blu-ray film satın aldık. Sırf testlerde kullanmak üzere. İlginizi çekmiyor aslında.
Değil mi?
Kendi MKV'mizi yapıp.
Tabii.
Çünkü birisi çıkıp ileride şey diyebilir. Sen bunu incelemişsin böyle ama hani bu nedir şimdi? Nereden
bana
geldi?
Bana oldu. Ben şey yaptım. Bir medya player'ın incelemesine ne yaptım? İnternetten indirdim bir tane Blu-ray rip film. Ha ama ha masum o filmin bende Blu-ray'i de var. DVD'si de var. The Fall diye bir film. İndirdim Blu-ray rip'ini. Denedim cihaza. Ekran görüntüsü aldım. Hemen mesaj geldi. Siz bunu şey de gözüküyor tabii ekran görüntüsünde. İşte grubun adı rip eden falan. Dikkat etmemiştim. Evet Bey işte kopya filmle çekmişsiniz falan diye geliyor.
Yasal bir şey değil değil mi? Okuyuculardan yorum mu?
Okuyuculardan gelen yorum. Ama ne yapayım ya bu cihazların hani hakikaten işte çocuğunun plajda oynayışını videoyla kaydedip de evde medya player'da izleyen 100 adamdan biridir. Hatta 1000 adamdan biridir. Neyse boşver. Dağıtmayalım çok.
Evet. Bu Google ile Belçika gazeteleri arasında kavga varmış ve 5 yıl sürüyormuş abi.
Ya bu da şey, bunu da ben anlatayım. Bu yine ilginç bir olay. Belçika'da hani Google'ın news servisi var ya, evet. haberleri okutuyor. Belçika buna kafayı takmış.
Gazeteler şey olarak kafayı tak. Bizim gelirimizi azaltıyor bu
herifler
diye.
Çünkü benim sitemde okuyacağıma Google'da okuyor diyor haberi. Bana gelmiyor. Bana reklam görmüyor. Tıkla. Trafiğim düşüyor. Buna kafayı takmış Belçika'da gazeteler. Yıllardır Google'la kavga ediyorlarmış. Bir şey şeye de kızıyorlar. Cache'liyor ya. Cache'lemesine de kızıyorlar. Ama bir yandan da şey istiyorlar. Google bizi indekslesin.
Ama onlar çıkmıyor
kesinlikle cache'lemesin ve news'una eklemesin. Yıllarca mücadele etmişler. Bir de şöyle Google'da mesela şey yapmış, kızmış, bunları komple silmiş. Yani Google indeksinden de atmış. O zaman da ağlamaya başlamışlar. Çünkü Google indeksinden atılmak bir web sitesi için ölmek demek.
Yoksun demek.
İşte bu sefer ağlamaya başlamışlar Google bizi eklesin diye. İşte Google demiş ki kardeşim şey yapıyorsunuz, işte beni mahkemeye veriyorsunuz, uğraştırıyorsunuz, eklemem sizi. İşte en sonunda bir hafif bir uzlaşı zemini oluşmuş gibi. Hani Google onları indeksine eklemeye başlamış ama cache'lemiyormuş. İşte onlar da ağlamayı biraz durdurmuşlar falan. Ama
net,
ilginç.
Net anlayamadım onu ben. Şimdi bizim sitede şöyle bir şey var. Şimdi otomatik robotlar var. İçerini hemen çalıyor böyle zart gidiyor bir yerde yayınlıyor.
Yayınlıyor.
Ona karşı bir şey kullanıyoruz bizim. Bir önlemimiz var.
Evet.
Haberin bir kısmı çıkıyor. RSS'te de öyle çıkıyor. İşte bizim ana sayfada nereden çekersen çek o kısım çıkıyor ilk başı. Bir şeyle ayrılıyor. Sonrasını o RSS'den çektiği için robotlar da görmüyor. Biz bunu kullanıyoruz. Dolayısıyla RSS kullanan her yerde bizim sadece bir kısmı çıkıyor. Sonrası devamı için tıklayınız diyor. Bunun nesini yapamamış bu adamlar? Ya da
Büyük olasılıkla o kadar teknik şeyine düşünmediler bile. Sadece şeye kafayı taktılar.
Dilekçe hani, verelim bunlar böyle böyle yapsınlar.
Ama Google bu işi, Google News'u editörler var orada tahmin ediyorum. Çünkü yani o bir otomatik, çünkü görseli falan da var. Yani bir belli ki bir yapay zekadan öte bir insan zekası var tahmin ediyorum.
Tabii tabii.
Şöyle olabilir. Şey robot haberleri topluyordur da editör düzenleyip yayına veriyordur falan.
Ha ona itiraz etmişlerse şey olabilir. Ama o zaman hani yani pek çok internetteki haber kaynağına itiraz etmeleri gerekiyor.
Herkesin. Biraz da şey canım, Avrupa hani bu konularda hep şeyli oluyor ya böyle, netameli oluyor ya böyle, işte ona itiraz ediyorlar, buna itiraz ediyorlar. Avrupa şeyi sevmiyor. Avrupa Amerika kaynaklı hiçbir şeyi sevmiyor.
Evet.
Mesela Avrupa Intel'e de gıcık biliyorsun. İkide
tabii,
bir.
Tabii tabii. Şey,
Microsoft'a da gıcık.
Microsoft'a zaten gıcık.
Google'a da gıcıklar. İşte o dolayısıyla birazcık da bulaşmak istemişler de bulaşmışlar gibi geliyor bana.
O da olabilir evet.
5 yıldır kavga ediyorlarmış. Daha işte şu anda şey hala hani biraz el sıkışılmış ama konu tam kapanmış değilmiş.
Bir sakinleşmişler.
Yani ben bunu birazcık şeyden gündeme getirdim. Biz neredeyiz, onlar nerede? Biz neler konuşuyoruz? İşte internet yasaklandı bilmem ne. Adamlar ne dertte? Ne, işte bizim reklam gelirimiz bilmem ne bu dertteler yani.
Evet yani işte orayı bir atlamış herifler. Dur bakalım 22 Ağustos'da hiç girmeyeyim şimdi, benim yine içim yandı da. Bakalım
22 Ağustos'un da haber var. STK'lardan, sivil toplum kuruluşlarından öneriler şeyler alınacaktı ya.
Aha.
Alınmış.
Aa.
Kimdir bir şey o böyle bir
sürü. Kimler öneri vermiş ya acaba? İşte,
büyük kısmı devlet eliyle kurdurulmuş bir sürü çakma dernek var. Bilişim derneği. Onlar herhalde vermiştir. İşte interneti koruyalım derneği falan bir şeyler vardır herhalde. İşte vermişler şeylerini, görüş bildirmişler. Hmm. Şey çok bir şey yok. Bir tek şeye hani birazcık ortak akıl oluşmuş. Onu ben de beğendim. Demişler ki kardeşim işte Türkiye içi internet filtresinin varlığı hani internetin yapısıyla bu uyuşmayan bir şey. Bunun demişler olması mümkün değil, yürümesi. Bu olmasın demişler. Bu mantıklı.
Evet.
Bu mantıklı. Bakalım işte.
Bu arada Google Labs kapanıyor.
Labs.
Evet. Hı. Yani burada normalde Google servislerinin doğduğu yer.
Değil mi? İlk denedikleri.
Evet, denedikleri yer. Yavaş yavaş.
Şimdi biraz tuhaf aslında. Tam Google böyle büyüme sürecindeyken böyle deneysel bir yerini kapatıyor olması biraz tuhaf.
Birazcık kapanmalar ardı ardına geldi Google'da ya. Geçtiğimiz haftalarda bir sağlık servisleri falan kapandı. Türkiye'ye zaten hiç gelmemişti o. Google Health. Bir ev enerji tasarrufu servisi vardı. O kapandı. Onu Microsoft'la karşılıklı kapadılar. Microsoft'ta da vardı, Google'da da vardı. Karşılıklı kapadılar. İşte şimdi en sonunda bu Labs.
Acaba yerine ne koyacaklar?
Ama burada şeyi belirtelim.
Bunu bir şey koyarlar yerine.
Hani mesela bir de Gmail'in içinde Labs var. Google Maps'in içinde Labs var. Onlar onlara dokunmuyorlar. Bu Google Labs diye ayrı bir bölüm. O kapanıyor. Bir de şeymiş. Google Labs'in Android uygulamaları Android Market'te büyük kısmı kalacakmış. İndirilir, devam edecekmiş.
En azından.
Ama tabii güncelleme falan beklemeyin. Proje kapandığı için.
O muhtemelen şeydir. Bu bulut olayına giriyorlar iyice. Daha doğrusu orayı iyice yönlendirmeye çalışıyorlar. Muhtemelen şey. Hani ayrıca Labs falan kullanmasınlar. Bu tip şeyleri Gmail bilmem ne gibi servislerimize entegre kullansın bu insanlar.
Herhalde. O teknolojileri şey yapacağım diyor zaten. Entegre edeceğim servisleri diyor.
Özümseyecek bu servisler.
Belki de birazcık da emiren şu var. Hani Google çok açık bir pilot politika izliyordu teknoloji geliştirmede de. Hani ister istemez tabii ki bu açıklıktan yararlananlar alıyordur. Belki de adam gizlilik kararı aldı.
Doğru,
belki. Çünkü orada şey falan çok güzeldi. Mesela Swifi diye bir servis vardı. Flash'ı HTML5'e çeviriyordu falan. Hani Google'ın do no evil politikası var. Hani hep iyi şeyler yap kötülük. Ama belki de ya nereye kadar kardeşim. bir de Facebook'ta falan başa çıkamıyorlar. Onun öfkesi var. Kapatacağım ben teknolojimi kapalı kapılar ardında geliştireceğim demişti. Evet, yani. Ki muhtemelen Murat'ın da dediği gibi bu insanlara da oradaki uzmanlara yol vermiş değillerdir.
Onlar
aynı işlerine devam edecekler.
Aynen.
Şimdi bir Google haberimiz daha var. Kredi kartı dağıtmaya başlayacakmış abi Google.
Nasıl olacak?
Yani amacı şu mesela bizim gibi fakirlere teknoseyri teknoseyri mesela ben şey yapacağım, ne yapacağım? Google Ads'te tanıtımını yapacağım değil mi?
Tamam.
Param yok, nasıl yapacağım? İşte bu noktada kullanmak üzere Google'da bana kredi kartı veriyor. Bana kredi açıyor bir anlamda. Ben oradaki
borçlandırıyor.
Parayla borçlandırıyor.
İyice kötüleşti olay.
Evet. Bu parayla işte AdWords'ten kendimi reklamımı yapıyorum. Onlar tabii bana teoride müşteri olarak geri dönüyor. Ben de Google'a gidip borcumu ödüyorum sonra.
Ödeyemezsen siteyi elinden mi alıyorlar?
Orası
ne? Ben korktum bu şey. Ben korktum bu sistemden.
Tabii yani.
Google'a borçlanıyorsun. Evet. İyice şey köye alsın.
Faiz oranı geldi. 8.99.
%8.99.
Evet. Şey aylık işte yıllık masraf falan almayacak almış. Çok o kısmın teknik detayı açık değil.
Burada faiz yıllık faiz.
Yıllık. kimlere vereceği belli değil. Arkasına da Mastercard varmış. Yani atıyorum yani belki Türkiye'de hiç geçmeyecek.
Ben korktum abi.
Ama yani...
yavaş yavaş adam bizi bir de borçlandırıp siteyi...
Borçlandırıyor evet.
Haciz gelecek sonra.
Yani. Şimdiye böyle.
Diğer haber Emirhan. Apple macOS Lion'ı çıkardı.
Ha evet sonunda çıktı o şey. Daha geç bekliyorduk aslında onu biraz daha. Daha biraz daha gecikir gibi geliyordu fakat çıkardılar.
Bu şimdi sürüm kaç oluyor?
10.7 oluyor hocam şimdi bu. Line, aslan kodu adlı. Beklediğimiz gelişmeler vardı. Daha fazla ilk göze çarpanlar şey daha çok görsel anlamda iOS'a falan benzetmişler. Onun dışında burada bir liste var. O listeden istersen benim bilgisayardaki listemden şöyle bir okuyayım ben. App Store zaten entegre. Versions diye bir olay var. Şimdi eskiden ne yapıyorduk? İşte hani yaz dokümanı save, işte sakla bilmem ne falan filan. O dokümanların da tıpkı Time Machine gibi eski versiyonlarına gidip bakabilme. Yani hani kaydetmene bile gerek kalmayacak gibi bir durum söz konusu. Tabii incelemek gerek ya da hani bunu nasıl yapıyorlar? Hard linkler mi koyuyorlar yine? Ona bakarım ben daha sonra. Mission Control gibi Expose'nin tüm pencere dizme işlevinin yerine gelen bir şey var. Finder'da bazı kullanıcılarımızın, okuyucularımızın dalga geçtiği bir şey vardı. Kopyaladığın yerde aynı isimli bir dosya varsa üzerine yaz ya da işte yapma falan gibisinden bir durum oluyordu. Şimdi şey var hani her ikisini de tutuyor mu hocam diye soruyor.
He, güzel.
Muş daha doğrusu. Mac'lerle gelen SSD'lere trim desteği var. Gerçi bu sanırım geriye doğru sürümlerde değişiyor. Donanım değişikliği olarak bu. Ama genel olarak görünen iPad, iPhone gibi hani iOS'larla bir şey yapmışlar. Tutarlılık getirmişler.
Bu Marketplace'in App Store'un entegre olması şey olmaz mı ya? Microsoft yapsaydı kesin başı belaya girerdi.
Evet.
Apple yapınca kimsenin sesi çıkmıyor. Bu hani genelde böyle entegrasyonlara gıcık ya hani özellikle demin konuştuğumuz gibi Avrupa.
İnternet Explorer ile kılık çıkarmışlardı.
Yani, ilginç. Belki şeydir. App Store'un rakibi var mı? Hani Apple aplikasyonu satan rakip market var mı?
Bildiğim kadarıyla öyle
yok herhalde.
Belki yok.
Belki o yüzden hani kendi makinesi, kendi marketi diye hoş belki görürler.
Hakim konumda olmadığı için mi belki yani.
Çünkü hani Internet Explorer'a niye kızıyorlardı? Firefox da var, Opera da var. şey yapamazsın.
Şinkut zaten Netscape'i bitiren o değil miydi?
Yani. Ama sonuçta şu var. Apple bu konularda hani Microsoft'un yapsa başının derde gireceği şeyleri Apple her zaman kurtarıyor
başarıyı. Evet, rahat
yapabiliyor değil mi? Mac OS 9'ın ilk gün hasılatı 1 milyonun aşkınmış indirme açısından.
İlk günde
olarak.
Evet 1 milyondan fazla şey satmış.
Bu da App Store'dan indiriliyor galiba.
Şöyle ben indirdim bunu.
Tamam.
$30 verdim. Normal Mac'ten bağlandım.
Tamam.
iTunes'taki şeyle login bilgileriyle giriyorsun. Oradan aynı benzer bir mantıkla satın alıyorsun. İndiriyor. Sonra da kuruyor.
Güzel.
35 dakika diyordu kurulum ama 1 saat kadar sürdü. Ben de üstüne kurdum zaten işletim sistemi. Ben hiçbir Mac işletim sistemini sıfırdan kurmadım bugüne kadar. Bütün güncellemeleri üstüne yaptım.
Ha burada bu Line mi?
Bu Line evet.
Aa.
Benim önümdeki.
Evet evet ben de diyorum bir şey var bunda.
Bu kurulum gayet şeysiz, sorunsuz bir kere de.
Güzel.
Gerçekleşti hiçbir şeyin veriye kaybı olmadan etmeden. Yalnız şey değiştirmiş işte bu senin söylediğin entegrasyon nedeniyle şu touchpad'in hareket yönü değişmişti.
Ha multi-touch gesture'lar var falan diyecektim ben de.
Detay nedir onda?
Öndeki liste çok uzun olduğu için çok uzatmak istemedim aslında. Multi-touch gesture'lar var. Sanırım ondan kaynaklanıyor.
Evet.
Ondan üç parmakla scroll falan bir şeyler gelmiş.
Şu scroll yönü
evet.
Değişmiş. Aşağı yukarı oynama ters yönü değişmiş. Ama bu doğal yoluymuş yani. Şimdi line'ına gelen. Öyle geçiyor adım.
Ha, yukarı doğru gittiğin zaman aşağı şey oluyor, değil mi? Aşağı doğru. Evet. Yani şey gibi. iPhone'daki.
iPhone'lar. Zaten amaç öyle. Evet. Yani iPhone'dan alışanlar için falan. Hmm. Ama benim.
Ama PC'de de ters bu durumda.
PC'de ters yani.
Tabii yani burada ben zaten hemen anında eski haline geri çevirdim. Kullanamadım o şekilde.
Bu dokunmatik ekran mantığını şeye touchpad'e
koymuşlar
ama
ben hiç rahatsız oldum.
Bence
çok.
De. Vardır ama, herhalde ayar değil mi?
Var şey, hemen herhalde var.
Bu arada arkadaşlar ben şey drop edilen özellikleri atladım. Java runtime şey yok.
Yok.
İstersen kurarsın. Flash player yok. İstersen kurarsın ki zaten flash'ı
flash'a da tam gıcık yani.
Evet, evet tam gıcık çıkıp böyle şey diyordu. Hani içi yok falan diyordu. Bir de Rosetta diye bir şey vardı. Bu PowerPC programlarının x86'lı çalışması için onu drop edilmiş.
Emülatör şeyi.
Emülatör gibi bir şey galiba. Kullanmadım PowerPC şimdiye kadar da programlarını bu makinede.
Artık kullanan kalmamıştır.
Tabii yani. Evet. Hani, fi tarihin Nuh Nebi'den kalma makine onlar.
Ya şu geriye uyumluluğa zaten keşke bu kadar meraklı olmasak da.
Ya.
Genel olarak teknolojide biraz şu eski safrayı atabilsek yani.
Ya ama işte onu da bırakınca onun şeyi yok abi hani. Firmalar açısından geri uyumluluk mümkünse olmasın tanımda. Hani geçen konuştuk yemeğinde soket muhabbeti yaptık ya. Hı. Hani
evet.
Onun gibi bir şey mümkünse olmasın. Fakat kullanıcı açısından hani ne kadar oluyorsa gitsin ortasını bulamıyoruz. Yapmayan bu sefer çatırt diye şey yapıyor. Soket değiştiriyor. Yok işte bu sistem şu programı istiyorum ben o da eski versiyonu diyor. Onun arası yok yani çok sinir olucu oluyor.
Bu arada çıkış haberlerinden bir tanesi de Android 3.2.
Bu Motorola Zoom'lara... Hani deploy edilmeye başlanmış. Hani yollanmaya başlanmış.
Zoom zaten şeydi. Android'in
geliştirme
platformuydu.
İşte Zoom'lara aktarma. Türkiye'de satılanlara hani hemen yansır mı bilemem. Telekom satıyor
evet,
ya.
Evet.
İşte 3.2 olmuş Android.
Bizde Zoom yani bir tarafından hatta sen de vardın abi o gün hatırlarsan gelmişti. Onu ama o eski versiyonlu. Birkaç ufak tefek sıkıntısı vardı evet. O zamanlar.
Sonra Zoom galiba zaten 3.1 ile çıktı galiba.
3.1 ile çıktı satışa. Evet. Onu bekliyorduk. Bir türlü o yüzden şey yapamadık. Hani onu da elde edemeyince eskisi de çok şey kaldı. Hani tatsız bir inceleme olacaktı. Evet. O yüzden de gecikti falan. Bakalım 3.2'yi bulursak.
Türk Telekom'dan bir Zoom buluruz herhalde.
Herhalde artık buluruz yani.
Yani ayıp ederler.
Yani.
Göndermezlerse ayıp zaten.
Ayıp ederler. Olmazsa çıkıp alacağız yani.
olmadı ben kendimi alacağım canım. Ne yapayım?
Artık dur bakalım. Gelir herhalde gelir.
Türkiye'ye bu arada Hulu geliyormuş. Öyle Hulu. Bir haber var. Dizdevi, dünya dizdevi. Evet.
Hulu kendisi mi söylemiş bunu?
Yoksa... Böyle bir haber
yok,
var.
Yok böyle bir şey diye... bir...
Ha. Görüşme var diye haber oldu.
İşte televizyonlarla görüşüyor diye. Hulu şey...
dizi
TV bu.
Evet.
Ya şey dizileri ücreti mukabili online seyrediyorsun. Ama tabii hani çok yüksek kalitede bilmem öyle hani korsan site gibi değil. Legal. Fakat şimdi Türkiye'de işte TV bu var. Bu işi ufaktan ha. Giren. Bir de Türkiye'de korsanlar dizi sitesi diye bir şey var.
Evet evet.
Şimdi bu Hulu Mulu bu işe girerse dizi sitelerini ortadan kaldırmak zorunda. Yoksa onlar kimse de, Hulu'da şey yapmaz.
Onlardan ne kadar çok varmış öyle saçma
ve
sapan
ve nasıl
ya.
Database'leri var? Yani hangi dizinin hangi bölümü böyle yerli yabancı hadi deniz ya. Gibi siteler. Çoğu içeriği birbirinden çalıyor.
Bir de sanırım bir ara Facebook'tan çalıyorlardı içeriği. Facebook'tan var, host ettiriyorlardı falan.
Kimisi şey, dizi sitelerinin kimisi emiren sadece share. Hani adamın hiçbir içeriği yok.
Evet.
Hep link. Başka siteleri embed ediyor, şey yapıyor. Ama kimisi hakikaten site yani. Komple. Yüzlerce bölüm yerli yabancı. Şimdi ben TVBoo'nun IP'si başladığında zaten şeyi öngörmüştüm. Bunlar bu dizi sitelerine kafayı takarlar evet. diye. Böyle Hulu ya da Netflix falan Türkiye'ye gelirse
zor.
Bence hani görüşmelerin kapsamındadır bu siteleri kaldıracağız. Evet. Hatta bu haberi yayınlayan site bile ki bir şey sitesiydi. Hani böyle medya sitesiydi. Teknoloji sitesi değildi. Ha. Onlar bile yazmışlar ki şeyin Hulu'nun rakibi korsan diye.
Yani onlar
korsanlar diye. Valla şey de iyi olur gerçi.
Mantıksız değil o korsan şeyi niye? Şimdi korsan indiren insanların bir kısmı bunu para verip yapıyor biliyorsunuz. Rabbitshare'e aylık üye oluyor
tabii,
mesela.
Para ödüyor.
Evet. Oraya para ödeyeceğine aynı parayı koy, düzgün yani, bir yere ödersin. Adam gibi izlersin.
Burada ben şeyi merak ederim. Şimdi vereceğiz Hulu'ya parayı. Aboneliğimizi alacağız da. Kaç megabitle ne kalitede görüntü ya, izleyeceğiz?
Ben YouTube'u 720 ile izleyemiyorum. 5 megabitle.
Şimdi ben işte Xbox'la uğraşıyorum. Xbox'ın video, yani Netflix var içinde. Ayrıca kendisini de işte video stream edebiliyor ya da alabiliyorsun. HD için 4 megabit isterim diyor. Hani bağlantı. Ha, bende 5 megabit var. Hiçbir şey söylemiyorsun.
Aynen. Yani, ben de.
O yüzden şey ne? Bunun acaba hani Türkiye'de alacağımız verim nedir?
Ben şey merak ediyorum.
Nasıl çözecekler?
Sen işte TVBoo'yu aynı hatla izleyebilecek misin adam gibi? Değil i̇şte, mi? Böyle bir şey de var.
TVBoo'yu şeyin, Telekom'un kendi hattı ile kendi hattıyla nasıl izleyeceksin?
İşte bunları merak ediyorum yani. Bakalım.
Ya, TTNet şakır şakır çalışırken bunlar yani sekerek çalışırsa olmaz yani.
Ha, şimdi tabii şu da var. Şimdi TTNet hem kendisi servisi sağlıyor hem bu servisi sağlıyor. Yani içerik servisi sağlıyor. Bunlar aslında Amerika'da olsa tekel tartışmalarını falan da yaratır.
Doğru.
Mesela Hulu, Hulu Türkiye'ye girerken şu anda ister istemez ya da işte Netflix Türkiye'de olmayan Netflix'te film kiralıyor online olarak. Ha. Ama mesela şunu düşünür, adam şunu düşünür. Ya rakibimiz aynı zamanda servis sağlayıcı. Bizim vanamızı çaktırmadan kısar mı?
Tabii.
Yani, kısar. Hani illegal, yasa dışı yani, olsa da.
Yapılmamış işte değil.
İşte kadarıyla. Adamlar için kaygı şey bu.
Yani
kaygı
ben nedeni. DSL bağlantımı şeyden dolayı iptal etmiştim. Bu fibere geçtiğimiz zamanlarda, son zamanlarda artık bir yavaşlık bir açarsın network abi bildiğin test edişi. Bağlantı yükseliyor patır patır patır download şey. Bir Arch'in güncellemesi yapıyordum. 200'lere falan yükseliyor 2 megabitti. Küt diye düşüyor birdenbire 30'a kadar. Tekrar yükseliyor yavaş. Bildiğin test bu şey demek hani.
Throttle.
Birisi orada throttle ediyor.
Evet, throttle demek. Bakın Hulu.
Evet şimdi sıra geldi. Zenginin malı. Picasso yerin çeyesine yorar haberlerini.
Bölümüne.
Şimdi Apple'la başlayacağız abi. Apple müthiş kar ediyor. Bu çeyrek haberleri bunlar. İyi ki Apple. Şimdi buna göre toplam gelir 28.57 milyar dolar. Geçtiğimiz yılın rakamı 15.7.
İkiye katmış
yani. Yani evet. Neredeyse. Net kârda 7.31 milyar dolar. Geçtiğimiz yıldaki kârı 3.25.
Kâr iki kattan fazla yani şu anda.
İki kattan fazla. Şeyde gerileme var, o da normaldir. iPod %20'lik bir azalma görmüş. Ama iPhone'lar patlamış tabii. O da zaten sebebi bu yani.
iPod 2008 yılında iPhone 3GS mi çıktığından beri geriliyormuş.
Ha.
O zamandan yani beri her çeyrekte gerilemiş. Gerek kalmadı tabii. Ha, iPod'da da şey olmuş yalnız. Şöyle bir şey. Bütün iPod pazarı şeye dönmüş. Touch'a.
Ha, evet.
Yani eskiden o şey hani minileri falan, nanoları falan isteyen kalmamış artık. Ha tabii var tabii pazar payı da. Ağırlığı touch'a dönmüş.
Touch'ın Wi-Fi özelliği vardı değil mi?
Touch şey gibi bir şey ya. Touch iPhone'un telefonsuz gibi bir aplikasyon falan çalıştırıyor.
Ha, evet.
Sadece şey, Wi-Fi'de var. iPhone'un telefon tuzu.
Evet. Mantıklı ama şey için. Yani evde öyle taşıyacağım bir şey ama iPhone istemiyorsam.
Yani. Enteresan bir şey. Ama tabii Apple şu anda tam anlamıyla parayı koyacak yer bulamıyor.
Yani evet.
Evet. Biz niye Apple sitesi Apple programı yapmıyoruz? Bütün programı Apple üzerine yapsaydık bari.
Türkiye'deyiz ya.
Bir de şu var ama bütün bu kadar para var ama tek bir firma. Hani bir ekosistem değil. Dolayısıyla Apple reklam vermezse açsın.
Ha, yani aynen öyle işte. Diğerleri zaten Apple'ın denetimi altında. Hatta Apple'ın denetiminden çıkmaya kalkanın kütlüye kafalarını vuruyorlar.
Yani o yüzden enteresan bir durum. Pek kimse, kendilerinden başka kimseye pek para kazandırmıyorlar.
Geçen Niyazi Saral yazmıştı da böyle bir benzer bir haber. Ben de hatta şey yazdım. Yani bu kadar para mı Steve Jobs'a teklif edilse, sağlığın mı? Acaba hangisini seçerdi diye.
Parayı seçer.
Ben de öyle yazdım ama. Niyazi Bey kesin sağlığını seçerdi dedi.
Vallahi ne bileyim, doğrudur tabii, amansız bir hastalık
evet.
durumu var.
Evet. Hatta yerine geçecek kişilerin araştırıldığına dair haberler de çıkıyor.
Evet.
Şimdi diğer zenginin haberi Intel. O da güzel bir kar etmiş.
O da rekordur.
Rekorunu kırmış. Toplam gelir 13 milyar dolar. %21'lik bir artış gerçekleştirmiş yıl bazında. Net karı da 3 milyar dolarmış.
Apple'dan az.
Evet.
Bana evet, bayağı az.
Ama en kötü yani taraf da bu belki biraz sürpriz olabilir. Atom işlemcileriymiş. %15 satış gerilemiş Atom'larda.
Normal ama yani. Çünkü ARM geliyor.
Evet, ARM geliyor. Atom zaten uf ya.
Siz Atom'u sevmiyor musunuz?
Ben Atom'u sevemedim bir türlü ya.
Niye?
Ben çok şey geldi. Ya yani hani ne olursa olsun ilk baştan beri daha doğrusu sevmiyorum. Gerçi şu anki durum öyle değil ama ilk başta da hani ucuz olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Zırt çıkan şey hem high definition oynatma falan filan gibi lüksüne sahip değil, 64 bilmem ne değil. O zaman ARM'a giderim. Gerçek bir ufak platform olur o.
Tek çekirdekli Atom, ilk çıkan Atomlar büyük bir gerileme performans açısından.
Aynen öyle.
Yani bizi Pentium 2 neredeyse devrine döndürdüler yani.
Evet,
Pentium 3'e
evet.
döndürdüler.
Atom XP'mi kullanırım yani, daha iyi ya. Yani.
Çift çekirdekle birlikte Atom durumu kurtardı ama bu sefer de enerji tüketimi yani, bilmem nesi.
Aynen öyle. O yüzden ARM zaten.
Bir de Atom bu yüzden Intel'in hayal ettiği gibi telefona giremiyor işte ya da tablete giremiyor.
Evet.
Intel'in hayali Atom'u en küçük cihaza kol saatine kadar sokmak. Yani çünkü x86 teknolojisini aynı zamanda sokmak. Ama işte o kadar uğraşmalarına rağmen Atom telefona giremiyor bir türlü.
Ama o şekilde giremezdi zaten ya. Yani o biraz şey oldu. Topaş çözümü gibi oldu o biraz. Ya.
Şimdi de diğer bir büyüğe geçelim. Microsoft.
Yine mi rekor?
Ya yine güzel bir rakam. Başarılı bir rakam. Toplam gelir 17.37 milyar dolar. O da %8 arttırmış gelirini. Net kârı da 5.87.
Mütevazı.
Burada Windows 7 tabii başını çekiyor bu işlerin. Yani. Ama ilginç rakam şu. Şimdi iş odaklı yerler kalemlerde 107'lik bir artış olmuş. Ama eğlence segmenti tarafında %30 oranında büyümüşler.
Xbox mı?
Tabii onlar. Onlar ve işte onun o ekosistemi.
Xbox zaten şey, Xbox çok iyi diyor.
Evet.
Geçen şeyde de rakiplerinin iki katı satış falan gibi rakamlar vardı. Xbox yaşlanmasına rağmen hala çok iyi gidiyor.
Şimdi bu, bak buna empati yapabiliriz. AMD'nin de karnesi gelmiş.
O kısım şey mi? Kırık mı gelmiş?
Evet.
Ona bisiklet alınmaz daha şey o zaman, karne hediyesi.
Toplam geliri 1.57 milyar dolarcık.
Rakam o değil mi?
Düşüş var mı? Yükselme
çeyrek bazlı mı? %2, yıl bazlı %5 düşüş.
Ha, iki şeyde düşüş.
Maalesef evet. Yani
kar 61 milyon dolar.
Evet.
Diğerlerini düşünürsek komik bir rakam.
Vallahi
geçtiğimiz çeyrekte çok daha yüksekmiş ama.
Şey bu çeyreğe göre aslında %10 artış bekliyorlarmış ama. Yani niye bu AMD böyle gidiyor bilmiyorum.
Şey, AMD yine
işlemci.
Ama dahili işte ekran kartı ürün gamında yıl bazlı %17, çeyrek bazlı ise %11 oranında gerilemişler.
Bak o bana da garip geldi. Ekran kartı niye geriledi? Ne oldu yani orada?
Valla Intel geliyor.
Sandy Bridge olabilir mi acaba? Yani şey dizüstülerde harici ekran kartı
yani,
biraz...
Sen hepsini neredeyse inceledin. AMD'nin kötü ürünü yok.
Yok yani.
AMD'nin
yok
kötü
yani.
Ürünü yok ama işte bak dizüstü pazarına AMD hiçbir zaman düzgün giremiyor.
Evet.
Yani modeller var. Biz kendimiz bile dizüstü alacağımız zaman hiç AMD ile bir model bakıyor musunuz, düşünüyor musunuz?
Yani, ekran kartı tarafında belki yani harici olsun dersek.
Olmuyor işte. Sonuçta bir türlü mobilde tam golü atamıyor AMD.
Mobilde yükselişte olmuyor.
Masa üstünde de işte Intel, işte Sandwich falan. Intel enteresan bir firma. Baskıyı hiç kesmiyor.
Evet.
Yani rakibini öldürse de vurmaya devam ediyor.
Ya ama Intel şey, Core zamanını hatırlayın. Adamlar aynı anda iki farklı şeyi, platformu diyelim, mimariyi geliştirdiler. İki koldan iki farklı mimari geliştirdiler. Evet. AMD'nin tek atış şansı vardı. Athlon 64 çıktı. Güzel de vurdu, evet. Hiç fena değildi. Süper. Ama yani Intel
Pentium 4 devrinde, evet. Pentium 4 kötüydü. Yani Athlon yani. 64 süperdi.
Athlon XP tek falan da daha iyiydi ondan.
Tabii tabii, tabii. Athlon XP de çok iyiydi tabii, evet. Ki. İşte o dönemler sırf Athlon kullandık, AMD kullandık da işte arkası gelmiyor. Yani yıllar önce bak bu AMD Intel karşısında çok avantajlı durumdayken ve tek hani herkes AMD'ye dönmüşken işlemcide şey biliniyordu. 2006 yılına kadar Intel'in cevabı yok. Evet. 2006'da Intel geri dönecek. Bu yani 2004'te 2003'te belli biliniyordu. O zaten biliniyordu
yani.
Tam öngörüldüğü gibi oldu. 2006'da Intel geri döndü Core mimarisiyle. Ondan sonra bütün ibreler de değişti. Yani. Ben orada daha önce de bunu konuşmuştuk. Beni özellikle etkileyen ve beni düşündüren durum Core to Duo ile Core to Quad'la Intel zaten AMD'yi ezmişti. Üzerine i7 serisine ya da işte i7, i5 serisini çıkardı. Bu tam işte dediğim gibi yani rakip zaten yere düşmüş artık iki büklüm olmuş bayılmak üzere.
Tekmeliyor abi.
Intel daha hala vuruyor. Aslında hiç o şeyi geciktirebilirdi. Şimdi tabii de sen devirici geciktirebilirdi.
Aynen öyle.
Ama işte baskıyı hiç kesmiyor. AMD'de de hareketler var işte. Şimdi FX serisi geri dönüyor. 8 çekirdekli.
Evet. Olarak. Aynı zamanda şey yeni mimari hani ne kadar güzel çekti onu takip etmeye çalışıyorum da bakalım ne kadar olacak.
Ya yani harika bir şey olacaktır, evet. Kesin de bir kere şu var. Ya FX serisi bir firmayı yaşatmaya yetmez.
Niş abi yani.
O işlemciler pahalı işlemciler, evet. Olacak. Anakartları da pahalı olacak. Dediğim gibi yani o firmayı o işlemciler yaşatmaya yetmez. Grafik neyse ki grafik kısımları var. Bakalım. Evet. İnşallah başarılı olurlar.
Grafik kısımları var. Doğru diyorsunlar. Bak bu şey çok...
Grafik düşmüş.
Evet grafik düşmüş. Grafik kartına ihtiyaç da azalma var aslında bakarsan.
Tabii.
Toplam olarak. Yani artık çünkü oyunlar konsol oyunlarına döndükten sonra ekran kartları zorlanmadan her şeyi çalıştırır oldular.
Bir de şu var. Ben Nvidia'yı çok fazla sevmediğim halde bir özelliğine hayranım. Nvidia hani düşüyor, yeni ayağa kalkıyor.
Evet.
Şimdi Fermi'nin çıkış öyküsünü günü gününde siz de takip, evet. Ettiniz. Ne skandallar, ne rezillikler. Ya. Yok işte şeyde tezgahta kesilip biçilip yapılmış sahte ekran kartlarıyla yapılan basın duyuruları falan filan.
Paper launch ve değil.
Şeyler işte %20 verimlilikle işlemcinin üretildiği iddiaları falan filan. Ne skandallar. Hiç sarsmadı Nvidia. Ya sarstı ama ne oldu? Nvidia çok kısa sürede o GTX 400'leri çöpe attı. GTX 500'e çıkarttı. Fermi'yi de yeniledi. O ilk 100 serisi sorunluları çöpe attı. Hemen revizyonlarını çıkardı. Kendini toparladı. Şimdi FX şey GTX 560, 570 harika kartlar. Fiyatları da iyi.
Fiyatları da
üst tuş istersen 580, 590. Nvidia yine arabasını yoluna koydu. Bravo. Yani FX 5800'de yıllar önce bir felaketti. Yine Nvidia bitti, battı. İşte bu darbeyi atlatamaz denildi.
6600.
Orada da Nvidia o FX 5800'ü ilk GeForce FX'leri hemen çöpe attı. Unuttu. Hatta kendisi dalga geçti zaman ileri bir süre sonra ne rezillikti o ya diye. Ne oldu? İşte yeni revizyonlarla GeForce FX bomba gibi bir şey kaldı.
Evet.
İşte bravo. Yani Nvidia felaketin eşiğine gelip kendini çok iyi toparlayabilen bir firma.
O konuda şeyleri var bunların. Bir, bu ticari pazar ekosistem açısından konuşuyorum. Oyuncularla bu adamların bir şekilde bir tutacak oyunu çok tabii, iyi tabii, buluyor tabii, bunlar. Tabii. İkincisi şeyden çekinmiyorlar. Hani Fermi mimarisi o niye gecikti? Bir sürü rezalet falan ama onun arkasında şey vardı. Adamlar aslında orada büyük bir şey yaptılar. Yani. 8800'de yaptıkları şeyi yaptılar Tesla'dan Fermi'ye. İşte şeyde de çok tuttu. Akademik camiada mesela benim arkadaşlarım şeyler var. Üniversitede kullanan arkadaşlar. Hani merak edip işte onun üzerine çalışma yapmak isteyen ve tabii. Bu yüzden üniversite 480 almış iki tane bizim bir arkadaş
tabii.
Çalışıyor mesela. Onun gibi şeyler var. Sanırım uğraşmayı bırakmıyorlar ve bu avantajları da var. Şey, o yüzden de geliyorlar.
Oyun geliştiricilerle araları iyi.
Yani.
Akademik dünyada bu GPU yani grafik işlemcilerinin genel hesaplama işleri için kullanılması işinde Bir numaralar.
Tomar tomar satıyorlar.
Şey yok yani, AMD o alanda yok.
Yok,
OpenCL falan, OpenCL falan da kimsenin taktığı yok.
Aynen öyle.
Şey çok iyi. AMD'nin oradaki Tesla sistemi, Nvidia'nın.
Ve dokümantasyon falan çok başarılı. CUDA'nın olsun, GPGPU konusunda.
Zaten her iki alanda da başarılı olmalarının bir nedeni dokümantasyon.
Evet.
developer.nvidia.com. Oyun geliştiriciler, amatör olsun, profesyonel olsun, bu adrese bayılıyor.
Evet, evet, sabah
reklam gibi oldu ama evet. Hakikaten developer.nvidia.com.
Ama nefis abi ya, yani.
Bir grafik geliştiricisi için muhteşem bir adres. AMD'de yok karşılığı.
Aynen öyle.
O yüzden de oyunların başında Nvidia logosu çıkıyor.
Evet.
Yani maalesef. Kaçınılmaz. Hani ben maalesef dememin nedeni rekabet olsa keşke şey olsa.
Orada da çıkamıyor değil mi?
Hani iki kutuplu bir şey olsa, tabii, dünya olsa, ama öyle değil işte.
Bir haberde Türk Telekomlar, onlar da kar açıkladılar. 1.1 milyar.
Rekor var mı?
İlk yarısında. Rekor değil tabii.
Yarısı mı? Çeyrek mi? Yarı mı? Yarım değil
i̇lk
mi?
İlk yarı.
Yani 2 milyar. Ne kadar vergi verecek bu adamlar? Ne oldu şimdi?
Vergi levhasına mı bakacaksın?
Hani şey vardı ya böyle. Yok efendim, Telekom çok iyi satıldı aslında da.
Valla bir de şimdi bakıyorum TTNet falan da onların grup.
Tabii tabii, bir sürü şey var ya.
Zaten.
Bir de biliyorsun yurt dışında da gittiler. Kablo döşüyorlar artık.
Invitel hikayesi var.
Evet, yani bayağı da yatırım yapmışlar. Mesela şöyle bakıyorum.
Büyük bir kısmı da Cem Yılmaz'a gidiyor. Cem Yılmaz ne kadar açıkladı çeyreğinde.
Ve satış gelirlerini %11.5 arttırmışlar. Şey ilginç, yatırım miktarı %69.3 oranında artmış, 880 milyon TL.
Tamam, yani şimdilik.
Evet, yani bayağı yatırım yapıyorlar. Görünen de öyle zaten.
Bilişim işindeysen sürekli yatırım yapacaksın, yoksa bitersin.
Aynen öyle. Bir de teker olmasının da öyle bir zor şeyi var işte. Herkes sana yükleniyor.
Evet.
Altyapı yap, altyapı yap diye. En sonunda işte yurt dışında şu kablo işini yaptılar. Bakalım bize nasıl yansıyacak. Şu an yansıyor olması lazım aslında ama. Siz bir şey, yurt dışı sıkıntısı falan yaşıyor musunuz?
Ya ben zaten, benim musluk buralardan kapalı olduğu için.
Valla YouTube'da yine benim ölçüm şu. YouTube'da hala videoyu play'e basıp da izleyebiliyor musun? İzleyemiyorsun.
Evet abi. Ama download'da mesela bir sıkıntı yaşamıyor. Download'da dibine kadar
evet,
kullanıyorsun.
Evet. Ben de 5 megabit uydu net.
Ben de
uyduyla çok alakası var ya, uydu ya. Net var.
Uydu mu?
Yer altı
i̇şte, uymadı aslında. Download'ı şey, hakikaten hani 600 kilobaytlı rakamları görebiliyorsun. Karşıdaki sunucuda düzgünse. Limiti o zaten, hani matematiksel olarak hesapladığında çıkan rakam o. Fakat hani YouTube'da bir videoda play'e basıyorsun, izleyemiyorsun.
720p'de izleyemiyorsun arada. Şey, bir alta getirdiğin zaman, bir alt
480'e geçtiğin zaman
orada sorun. Ama 480'de de izleyemediğin oluyor ya. Bazen
yani.
Şimdi evet. Bize göre dur, daha bize hitap eden bir zarar.
Biz düşenlerin yanındayız.
Evet, acıların çocuğu Nokia.
İkinci çeyrek karnesi 492 milyon avro net kayıp. Toplam satış 88.5 milyon adet. Yıl bazlı %20, çeyrek bazlı %18 düşüş.
Bütün dünya paraya koyacak yer bulamazken Nokia zarar etmeyi
toplam
başardı
gelir,
demek.
Yine de bak, toplam gelir 9.275 milyar avro. %7 yıl bazlı gerileme, %11 çeyrek bazlı gerileme.
Gerilemiş hala.
Gerilemiş yani. Hala tabii.
Bir an önce şu Windows'lu telefonların gelmesi lazım. Hani onlar manzarayı değiştirecek mi belli değil. O artı ayrı tartışma da.
Windows deyince benim şey oluyor hani. Tamam hadi ben açık kaynakçıyım, ondan olsun, susayım.
Dur bakalım. Yani ben Nokia'yı kurtaracağını bilmiyorum. Hani kuşkularım var. Çünkü zaten Windows Phone 7 öyle kapışılan bir şey değil ki.
Kesinlikle. Zaten Nokia'nın şeyi, olayı da yani daha çok bizim o smartphone dediğimiz cinslerden ziyade klasik telefonlar. Peynir ekmek gibi sattığı şeyler onlar.
Evet.
Valla Nokia eskisi kadar tabii ki popüler değil ama marka çok kuvvetli ya.
Evet.
Yani yine yani
kesin şey de vardır. Patent kütüphanesi de vardır arka planda dev gibi.
Tabii yani.
Para edecek.
Sen Nokia kullanıyorsun değil mi abi?
Emirhan da kullanıyor. Ben de
aynı
Nokia kullanıyorum şu anda. Evet.
Sen telefon kullanıyor musun değil mi?
Ben telefon kullanıyorum şey için, navigasyon için.
Valla Nokia kullanıyorum. N8. Daha önce X6'yı kullandım. X6 kötü bir anıydı, hatırlamak istemiyorum şu anda. N8 güzel bir telefon. Fakat hani rakip olan akıllı telefonlara baktığında ayak uydurması mümkün değil.
Tabii. Android'lerin karşısında nasıl dursun?
Yani Android'lerin karşısında, iPhone'ların karşısında N8'in ayak uydurması mümkün değil.
Bir elinden geleni yaptı ama bu navigasyon hikayesi. Hani şaka yolu söyledim ama aslında şey, ücretsiz ve başarılı çalışan
güzel.
Navigasyon.
Bak, navigasyon başarılı çalışıyor. N8'e özel olarak fotoğraf kalitesi akıl çok almaz düzeyde.
Evet.
İşte N8 fiziksel olarak iyi bir telefon. Metal, aynen, monoblok.
Aynen. Sağlam şey, bir şey.
Yani X6'da benim en büyük problemim fiziksel yapısıydı. X6 insanın elinde parçalanan bir telefon. Arka kapağı yerine oturmuyor. Yanları ayrılıyor ekranından. Bir arka tarafı kastırırsan ya da düşürürsen telefonun iki yanı ayrılıyor. Böyle elektronik devresi falan gözüküyor aradan. Onları böyle tak tak diye yerine oturtman gerekiyor.
Garip bir ekran şey. İnce bir ekrandı o galiba. Buna göre.
Şık bir telefondu aslında. Şöyle 5800 çok başarılı oldu. Ve 5800 fiyatına göre çok güzel bir telefon.
Ya rezistif ekran değil miydi o sanki?
Evet, bastırman gerekiyor.
Arkadaşlık kullanmamı şey, rahatsız etti.
Ama fiyatına göre 500 lira falan güzel bir telefon. İlk tabii kez doğru. Böyle kocaman ekranlı falan bir telefondu. X6 5800'ün gençleşmişiydi. Kapasitif ekranla falan. Fakat fiziksel yapısı akıl almaz kötü. Yani bana telefon geldi. Bir hafta sonra arka kapağı yerine tam oturmaz oldu ve aylarca oturmadı o kapak yerine. Yani böyle bıraktım artık. Ve işte dediğim gibi hani fiziksel yapısı her yönünden dağılma izlenimi veren garip bir telefon.
Şunun için sordum bu arada kullanıyor musunuz diye. Obi Store kampanyası var çok sayıda popüler oyun ve uygulama kısa bir süre için. Ücretsiz değil de faydalandınız mı diyecek.
Şey için, N8 için değil.
Seninki için değil evet.
Symbian, evet. Symbian. Şey 60.
60, esas.
5, 5, 5, 5, 5, 5. Yani 5000'se şimdi lafını ettiğimiz 5800'ler, X6'lar, N97'ler.
N97 evet. Ve mini, 5800, C6, C5.
Valla güzel oyunlar var. Şimdi mesela Need for Speed Shift'i veriyormuş ücretsiz ama. Şimdi şöyle bir şey benim kafamda soru doğuyor. Nasıl, ne kadar oynanabilir? Evet. Çünkü ben Need for Speed Shift'i X6'da denediğimde oynanabilir hızda değildi. N8'de oynuyorum. Hatta yani cidden oynuyorum açık. Gayet akıcı, gayet güzel. Dolayısıyla o telefonlar 5800 falan o oyunlardan zaten pek verim almayacak. Ama sırf oyun değil, başka uygulamalar da var.
Evet. Uygulamalar için zaten.
Call Manager falan var. Bir şeyler var. Değerlendirsinler bedava.
Evet, uygulama. Evet. Uygun telefonlarınız varsa onu değerlendirin.
Nokia ile ilgili bir haber de şey. Eylül ayında bütün modellerde %10'luk bir indirim hayata geçecek diye bir haber çıktı.
Eylül ayında acaba Microsoft'lu telefonlar çıkar mı?
Microsoft telefonunun çıkmasından hemen önce mi acaba orası?
Evet.
Evet, bu arada son şu mali durum haberlerinden son firmamız kaldı. Teknosehir'de ilk çeyrek gelirini açıkladı. Zaten bizim tek çeyreğimiz olduğu için.
tek çeyrek gelirlerimiz.
Evet. gelirimiz yok. Evet. Dolayısıyla haber de yok.
Zarar var.
o yoku gösterirken hedef yapmasaydım keşke ya.
İnşallah bir sonraki çeyreğe diyoruz.
Zarar var çünkü bütün parayı 20 yıllık hard disklere, 30 yıllık laptoplara falan yatırdığımız evet. için şeyiz. Donanım şeyimiz de, arşivimiz de bir garip yani. Para evet. verip para verip 20 yıllık laptop, 30 yıllık hard disk satın alan tek teknoloji yayını bizim.
Onlar aslında şey diye
deli muamelesi ya. Gören satıcılardan.
Hatırlar mı ki insanlar böyle hani meşhur laptop. Hani ne oldu? Teknoseyir'de çıktı abi.
Yani tabii zaten hacize gelince bize bayağı bir şaşıracak insanlar. Haciz memurları.
Ya ben şey düşünüyorum. Eğer hani her şey düzgün giderse bu cihazlardan hani kendi satın aldığımız ya da kendi arşivlerimizde olanlarla belki bir gün şey yaparız. Tozlu rafları, sergi falan gibi bir
yaparız.
Evet.
Çünkü üniversitelerde falan bir şeyler yapacağız kısmetse. Hani birinde bir etkinlik konusu olabilir işte dokunun görün hani 30 yıllık hard disk böyle oluyor.
Aslında evet.
Açabiliriz bir sergi. O günlere görebilirsek.
Emirhan sen bu arada benim eski MacBook'umu kullanıyorsun. Ben kendi yeni MacBook'umu kullanıyorum. Ama bu yeni MacBook da şöyle bir şey olmuştu. Kalktı. Pro oldu. Senin eski MacBook'un devam etti.
Ha evet evet evet. Seninki şey kalkıp Pro oldu.
Evet.
Ve bunu satmaya devam ettiler bendekini evet. ama artık etmiyorlar.
MacBook Air'la taban girişi öyle olacak. $999 makine artık MacBook Air oldu.
İyi oldu mu diyeceğim de bence değil. Çünkü şey, biz ne arıyoruz? Biz biraz daha hani tam aksesuarlı makine aradığımız için ekranın yeterli büyüklükte olması falan gibi önceliklerimiz var. Fakat insanların böyle bir önceliği yok demek ki.
Tabii bir de şeyde Air'da optik de yok.
Ha evet, optik sürücü gibi.
Şeyleri MacBook Air yok. En düşük MacBook oldu ha. İlginç.
Evet. Ama onun bir reklamını sanırım Serkan söylemişti onu. Bir yerde şey, mağazada yastık var. MacBook Air var. İple bağlanmış bir tane uçan balonu. Yastığın üzerinde havada duruyor. Yani çok başarılı.
Ya Apple onun şeyini güzel yaptı. Hani bir zarf esprisi vardı ya. Ha, sonra evet. Ben şey yaptım derken de Lenovo X300'ü zarfa koydum. X300 çünkü muhteşem bir makine. Hani Air'a da rakip falan diye gösterildi. Evet. Geldi teste, ben de bir zarf aldım koydum içine, oldu.
Ben orada aklıma şey geldi, reklam. Benimkinin, o reklamdan bahsedince benimkini şey yapmak geldi. Canlandırın gözünüzde bir tane benim şu MacBook. Denizin dibinde bir tane zincir sarılmış. Böyle yukarı çıkıyorsun, şilep.
Hadi bakalım.
Şimdi diğer haber, Çin Google Plus'ı yasaklamış. Şaşırdınız mı?
Ya, niye yasaklamış acaba?
Niye yasaklamış? Paylaşım işte. Ha. Her şey paylaşmasın.
Genç dimağları zehirleyebilecek. Ya kötü. Dima, tabii.
Evet, tabii. Facebook şey falan yasak mı acaba Çin'de? Değil herhalde.
Yasak Facebook diyeceğim. Yasak olmasın.
Tabii, tabii yasak.
Allah Allah. Her şey. Ama onlar şey yapıyor. Bir de yasak deyip kendi şeylerini yaratıyorlar. Alternatiflerini. Ha, hani bir Baidu mu ne arama motorları var.
Evet evet evet. Doğru.
Google'ın rakibi.
Ya bu adamlar sanırım şeyden tırsmaya başladı. İnsanların artık kafayı kaldırmasından tırsıyorlar.
Çünkü tabii, herhangi bir şekilde örgütlenmesinden.
Evet. Çünkü adamların bütün olayı işçi ucuz. Yani Çinli ucuz bir şey. Evet. İki tane alabiliyorsun aynen, mesela harçlığında.
Şimdi ufak ufak sona yaklaşıyoruz. Oyun haberlerine geçeyim. Microsoft enteresan bir şey yaptı bu arada. Sony ile ilgili bazı domainler almış. Microsoft-Sony.com. İşte Sony-Microsoft.com tersi. Bunları almış. Niye aldığı bilinmiyor. Bu da tabii dedikoduları beraberinde getiriyor. Acaba bir sonraki konsolda ikisi birleşecek mi şeklinde.
Microsoft bu hafta şey, herkese dost. Microsoft Linux'a da doğum günü şeyi hediyesi yolladı bu hafta. Bir video görmüşlerdi sitelerde dinleyiciler. Bir böyle bir dakikalık hafif esprili falan bir video yaptırmışlar.
Bize bir şey yollamışlar mı?
Bize en iyi dileklerini yolladı. İşte şey, Microsoft herkese dost. Tekno Seyir'le de dost olabilir yani. Bir sene sonra belki bize de doğum günü videosu yaparlar. Hiç seyretmedik ama. Yok şey, videoları öyle çünkü, Linux videoları. Ya biz sizi zamanında hani çok çocukça bulduk. Hatta hani hafiften üzerinize yürüdük, korkutmaya çalıştık ama sonra arkadaş olalım biz en iyisi falan gibi bir şey var. Bir video yaptırmışlar. Belki de...
Onu bakayım, ben yoldaydım bu hafta, hepsini kaçırdım o tip şeyde. Yüksek bant genişliği gerekiyorsa ben kaçırmışımdır onu.
Orada şey, çünkü orada da şey diye bitiyor video. Microsoft ve Linux neden olmasın falan diye bitiyor. Şimdi burada da Microsoft ve Sony.
Çaktırma asılıyor yani aslında.
Herkes de dost.
Microsoft donanımı şey yapsın, sağlasın doğru düzgün. PlayStation'a network'ünü versin. Sen ister miydin? Levent abi sen Xbox kullanıyorsun.
Valla şimdi Sony şeyi koysun. Hani tasarımdaki gücünü koysun. İşte Microsoft şeyi yapsın. Live'ı koysun. Bir canavar bir konsol çıkar ama.
Aslında evet.
Herhalde olur, öyle bir şey olacağını tahmin etmem.
Ya hani olmasın abi, şey gelişme durdu ya lütfen.
Ya rakipleri şöyle, çünkü o durumda rakipleri Nintendo olacak. Nintendo'da Wii U falan garip bir şey. Hani tam bir rekabet ortamı olmaz. Hani
yine de o zaman enteresan, işte Microsoft'la Sony iki ters domainlerini de almışlar. Microsoft almış yani. Demek ki bir şey gelecek yani.
Ya şunu yapsınlar benim için yeterli. Modern Warfare 2. Sen de PlayStation 3 var, ben de Xbox var, karşılıklı oynayalım. Bunu yapsınlar, ben havalara uçacağım yani. Yani bu olsun.
Doğru.
Şey olabilsin. Hani oyunlar aynı arenada oynayabilsin. Farklı makineler.
Diğer oyun haberi. Şeye belki söylentisi vardı. Voltron'da da film yapacaklar diye ama önce Voltron oyun oluyor.
Allah Allah.
Şimdiden önce.
Hatırlayan şimdiden kaldı önce, bu Voltron'u ya.
THQ hem de, yani firması da iyi. Ve Ekim ayında çıkacağı söyleniyor. Çok fazla da bir şey yok açıkçası söylemek gerekirse. Detay yok. Şeyde çıkıyor abi Xbox'ta.
10 dolar şeymiş, arcade oyunuymuş.
Yani basit bir şey olacak.
Abi ben almam.
Aman ya.
Ya bu eski şeyler, ben size söyleyeyim. Bu çocukluğunda seyrettiğin şeyler çocuklukta kalacak abi. Çünkü biz geçen hafta, ben mesela geçen hafta Kara Şimşek'i seyrettim. TRT'de mi ne yayınlıyorlar. Yani seyrederken saçını başını yoluyorsun ki bu seyredilecek şey mi diye. Çocukken nefesin kesiliyordu. O yüzden Voltron falan da ben bakmam bile yani, çocukluğumuzda kalsın.
Bir de o zaman abi şeydi o, hani alternatif pek yoktu ya onların, özellikle bizim için Türkiye'de.
Tabii canım, pazar
gerçi günü. Gerçi onlar dünyada bir pazar da.
Şeyde Voltron'u seyretmek için erken kalkıyorduk. 9'da mı 10'da mı ne başlıyordu.
Hani TRT 3'te Nazaryon falan çıktı sonra böyle.
İşte evdekiler falan uyurken kalkıp
sabahın onu açıp.
O kadar değil canım. Bizim zamanımızda o kadar değil.
Sizin
zamanınızda. Kalkıp bunu seyrediyorduk.
Ben bir dakika Transformers'tan bahsediyorum.
Evet. Annem onu sabah kalkar, videoya kaydederdi, ben uyanınca izlerdim.
Sen bayağı şeymişsin.
Peki ben Anadolu Seleri Sınavı'na kim olmuş var? Biliyor musunuz oğlum?
Nasıl?
Onu ben hiç hatırlamıyorum da Anadolu Seleri Sınavı'na gidilecek. Annem hadi oğlum diyor. Ben kitlemişim çizgi filmi. Neye kitlediysen. Kadıncağız sigortaları kapatıyor. Aa, elektrik gitti, neyse bir sınava gidelim diye bir sınava gidiyoruz.
Şimdi diğer komik, daha doğrusu enteresan haber de şu. Modern Warfare 3 komu alıyorlar.
Ve adamın biri alıyor.
Evet, adamın biri alıyor. Battlefield'a yönlendiriyorlar. Battlefield 3'ün sitesine. Sonra ama Modern Warfare 3'ü aşağılayan içerikler falan da çıkıyor. Evet, videolar da çıkıyor. Yani bir defa bunu nasıl kaptırdılar bu ismi? O ayrı bir konu. Şimdi Activision'da uğraşıyormuş mahkemede. Bize geri verirsin diye.
Vallahi enteresan bir durum. Ama bu birazdan işte bir bahsedeceğimiz bir John Carmack Modern Warfare'e arka çıktığı haberi var. Aslında direkt onunla bağlantılı.
Geçelim ona direkt.
Şimdi şöyle bir oyun camiasında bir şey, özellikle Battlefield 3'ten sonra şöyle bir şey oluştu. Call of Duty serisi kötü, çöp, rezil oyunlar bunlar. Hepsi aynı, her sene aynı şey yapılıyor. İşte o siteye yazılanlar da hep bunlar zaten. İşte Battlefield 3 süper. Yani oynadın mı ki süper olduğunu nereden biliyorsun? Evet. O ayrı bir konu da. John Carmack da şey demiş. Kardeşim hani kötü diyorsunuz bilmem kaç milyon tane satılıyor her çıktığında. Eğer satılıyorsa bu insanlar demek ki hani o yaşadıkları deneyimden memnun ki bir daha satın alıyorlar.
Demek
her
sene
şey diyor hani yaratıcılık açısından, işte sanatçılık açısından hani Call of Duty ekibini eleştirebilirsiniz. Hani her sene aynı oyunu yapıyorlar diye, ama diyor ticari açıdan hani satan bir ürün yapmak açısından bu adamların diyor eleştirilebilecek hiçbir yanı yok.
Aynen.
Mükemmel. Hani her sene rekor kırıyorlar. Hani bir önceki senenin rekorunu kırıyorlar. Bu insanların şeyi, ben çok hoş bir ekran görüntüsü var. Yanılmıyorsam işte Modern Warfare 2'de dedicated server yok muhabbeti vardı. Bu bir şey yaratmıştı. Doğru. PC camiasında. Şimdi Steam'de şey grubu kurulmuş. İşte Modern Warfare 2'yi boykot edenler, lanetleyenler grubu. Grup üyelerinin real time durumunu görebiliyorsun ya. Şimdi Modern Warfare 2 çıkmış. Gruba girip bir ekran görüntüsü almışlar. İşte bütün üyeler hepsinin altında status playing Modern Warfare 2. Yani böyle online protestolar falan böyledir işte.
Abi sen oyunu oynadın mı bilmiyorum da, o dedicated serverlar için yapılmış bir sürü oyun modu vardı. Yalnız o dedicated server kaldırıldıktan sonra o oyun modlarının hepsi oyuna resmi olarak girdi. Adamlar popüler oyun modlarını kullanıcıların yaptığı modları aldılar, resmen oyuna koydular.
Yani şeyde Call of, ben Black Ops'u bilmiyorum. Black Ops'ta var mı dedicated server? Battlefield 3'te olacak.
Onda olacak.
Olacak.
Evet.
Dur bakalım. Battlefield 3 yalnız daha çıkmadan inanılmaz bir momentum topladı üzerinde.
Yani hiç böyle çamura gerek yok yani oyun için. Böyle Modern Warfare yani, 3'ün sitesini al, Battlefield'e yönlendir. Gerek yok.
Bravo. Bakalım hani inşallah, tabii şu var, beklentilerin yükselmesi ya, riskli bir şey. Dükkan forever olmasın sonuçta.
Nasıl patladı öyle ya? Sen mi yazmıştın? Senin statüsünde mi
gördüm? Ben yazdım bu hafta. Ben
vazgeçtim, para versene almadım.
Ben o programları yaptığımızda işte sizde tam sürümü vardı. PlayStation 3'te oynamıştım. Ya kötü galiba. Ben elime sürüp oynamamıştım. Hani oynanırken izledim. Ya kötü ya falan dedim. En son bu hafta Xbox'ta demosu varmış, indirdim. Bizzat oynadım. Yani nasıl kapatacağımı şaşırdım. Çok kötü yani. Ben 5 dolar olursa inerim, 10 dolar olursa yok, alırım yok abi, falan demiştim. Yok Duke Nukem üzerine para verseler oynamam ben.
Sana bir yalnız abi.
Yani çok kötü.
Şimdi son haberim. GameStop, bu Amerika'da oyun ve konsol satan bir site. Demiş ki hem Microsoft'tan hem Sony'den 2014'ten önce konsol beklemiyoruz.
Belki demişler Wii U satarsa, biliyorsun onun donanımı evet. ikisinden de iyi şu anda. O biraz tetiklense tetikler, yoksa 2014'e kadar yok demişler. Bu adamların tabii ki hepsiyle bağlantısı var. Böyle boş atmazlar diye düşünüyorum. Ama 2014 bana çok şey gibi.
Çok uzak.
Çok uzak gibi. Yani. Bana hiç gerçekçi gelmedi.
2014'te yani. Konsollar o kadar yaşlanmış olacak ki teknolojik açıdan.
7 yıl
yani
olacak.
2008 2014'te şeyi düşün. Yenisi yani. 2014'te kullanacağımız artık işte Radeon 9000 serisi falan diye herhalde bir şeyler çıkacak.
Ama kullanamayacağız. İşte, oyun yok.
İşte onların yanında şey. Şimdiki işte Xbox, PlayStation. Çok zor ya.
Olmaz o iş ya.
Çok zor.
Bu hafta
o kadar gecikeceğini zannetmiyorum.
Çok fazla Steam şeyimiz yok yine. Tatsız bu. Zaten yapacaklarını yaptılar artık. Bir süre çok böyle güzel indirimler beklememek lazım.
Kredi kartları boşaldı
ya, evet.
Milletin. Aldıklarını oynayacaklar yani, bu hafta.
Aldınız mı siz bu arada geçen sefer?
Ben bir şey almadım.
Ben de almadım ya.
Ben de almadım. Şey başladı, konsolla uğraşanlar için işte Xbox, Microsoft'un Summer of Arcade kampanyası başladı. 5 tane arcade oyunu çıkacak yaz boyunca. İlki bu hafta çıktı işte Bastion diye bir şey. Güzelmiş. Review'u şeydi yani, olumluydu review'ların hepsi. İşte ben bakmadım, pek beni saran bir oyun türü değildi. Ama hani konsolla uğraşanlar takip edebilir.
Evet, onlar o şeye bakabilir.
$10 şey çıktı Xbox'a, ben onu aldım. Kill Team. Warhammer 4000 Kill Team diye şey oyunu. Arcade oyunu $10. Hani Xbox arcade oyunu. İki kişi oynayabiliyorsun. Bu dual stick shooter denen oyun türü var. Hani bir şey adamı yönetir. Diğeri de
elinde bir
hangi
tane
yöne şey çevirirsen o yöne ateş eder. Evet. 360 derece öyle dön ateş edebiliyorsun. O türde bir oyun. Çok ciddi alınacak bir şey değil. $10 bir oyun olduğunu dikkate alırsan yetiyor.
Eğlenceli,
şey ama ne yazık ki online co-op oynamak yok. Evde oynayacaksın iki arkadaş. Ha, şeyi falan güzel. Yani Warhammer'la biraz ilgilendiğimiz için işte bütün o chapter'ları falan yapmışlar. İşte Ultramarines, evet. İşte Blood Angels, Blood Ravens falan. 6-7 chapter seçebiliyorsun. 3-4 class seçebiliyorsun.
Güzelmiş.
O bakımdan güzel. Ama yani $10 oyun. Evet. Çok da fazla bir şey beklemeyeceğiz.
Tamam, o zaman anlayamamışsın.
Bu PlayStation'da yok galiba.
Yok. Bak,
yani en azından şu anda şeyde yok. Store'da yok.
Göremedik, evet. Şeylerimiz bu kadar, gündemlerimiz. Geçen hafta ufak bir sorun yaşadık biz. Ondan da bahsedeyim tekrar. Sen yoktun abi.
Biz tatildeydik.
Evet. Skype'la bağlandık. Evet. Emirhan'la. Bir tane de bizim işte bu stream'i kaydeden yazılımımız var. Skype'a entegre çalışıyor.
Tamam.
Paralı da bir program. Daha önce de Özkan kullanmış sanıyorum. Kullandım. Sen de
ilk şey.
İlk değil mi? İlk,
ilk gündemi biz şey yaptık. Skype'la evet. yaptık.
O program işte. Bir bende çalışıyor abi. O program. Beni bende kaydediyor. Bir de Emirhan'da kaydediyor.
Tamam.
Duble yani. Birisi yedek.
Ama tahmin ettim.
Tabii Emirhan Murphy kanunlarıyla yaşayan bir insan. Sen daha yeni tanıyorsun aslında. Biz uzun yıllardır tanıdığımız için ben hiç şaşırmadım. Bazıları da iyi niyetle şunu yazmış. Yani bir yedek plan yetmez. A, B, C, D planları da olsun demişler. Tabii onu Emirhan'ı bilmiyorlar. Öyle bir 10 tane yedek planın olsa hepsi aynı anda
çöker. Hepsi çöker.
Evet. Dolayısıyla aynen öyle oldu. Bendeki kayıtta Emirhan'ın sesi şey, Cylon gibi çıkıyor. Robotlar gibi. diğer Emirhan'ın tarafı. Ben de kaydı o şekilde dinliyorum ama. Evet. Yani Emirhan'la konuşurken zaten anlaşılmaz hale gelse ben Emirhan'la konuşamayacağım. Yani anlaşılıyor dediği şey. Ama robotik sesiyle.
Allah Allah.
Hepsi değil, kaydın bir kısmı böyle. Ondan sonra ben de nasıl olsa Emirhan'dan ses çıkmıyor bu arada. Yani ya bende de bozuk dese kayda son vereceğiz.
Değil mi?
Evet, Emirhan'da problem yok. Benim sesim onda.
Murat'ın sesi bana çok güzel geliyor. Benim sesim zaten bende olduğu için çok da güzel kaydediyordu.
Evet.
Ve ben test etmiştim. Programı test etmiştim daha önce.
Ve biz bu yayından önce bir saatte konuştuk.
Evet.
Programdan sonra da bir saat konuştuk ve ikisi esnasında da senin sesinde hiç problem yok.
Öyle mi?
Tabii.
Yayında sanırım.
Yayında.
Oh, evet. Allah Allah.
Bir şekilde program kayıt esnasında bunu yapan program Emirhan'ın sesini bozdu.
Allah.
Neyse dedik, nasıl olsa neyse. Yedeği var. Hayda, Emirhan bir bakıyor ki yedek 12,
yedek 12 megabayt.
Yani 10 dakikada falan durmuş. Ve hiçbir sinyal vermemiş program.
Evet,
durduğum falan
söylemiyor
diye.
Bir de yani ben kaydetmiyorum, bak pat pop-up falan hiçbir şey yok yani.
Ve bizim de biliyorsunuz Levent abi, bir tecrübemiz var. Podcast yeniden yapılacak bir şey değil.
Evet. Bir kere yaptık. şey ondan kabus haberi var mı dinleyicilerim?
Var var. Bahsettik değil mi ondan? Bahsettik ondan. O 2 saatlik program oydu yani.
Evet, 1 saat 50 dakika mıydı? Neydi o? Evet. Aramızda geyik yapmışız resmen.
İşte o yüzden yani bir podcast'te hata oldu mu o hafta podcast yok.
O hafta podcast oluyor.
Evet. Bizim de karar vermemiz gerekiyordu. Ya yayınlayacaktık yani, yayınlamayacaktık. Dedik hadi hiç olmamasındansa Emre'nin sesi bir şekilde anlaşılıyor. Yayınladık. Ondan sonra cime ve orada sadece bir haber nedeniyle, şu Richard Dawkins haberi nedeniyle ha, o bizim
başımız ağrıdı.
Çatlak evet podcast'imiz tarihimizin en çok hit alan podcast'ı oldu. Tabii
hani, öyle mi?
Evet.
İyi içerik hakikaten beğenilmiyor kardeşim. Evet, kötü, evet, içerik, yani. Kötü içerik ilgi görüyor. Bak bizim tam argümanımızı destekleyen şey oldu.
Yani biz bu işi boşu boşuna yapıyoruz. Hani bu data mining denen olay var ya, bunları analiz ediyorlar, sonuç çıkarıyorlar. Hmm. Şimdi bizim yorumlardan sonuç çıkarılsa bizim hemen bu teknoloji sitelerini kapatmamız ve yerine kutup siteleri açmamız lazım. Evet, Galatasaray, evet. Fenerbahçe. İşte
evrim yaratılış, hadi bakalım. Evet. Ya da araya şey katacaksın. Yani teknoloji konuşup araya bir Darwin falan atacaksın, evet, ki şeye yakalansın. Hani.
Ha, filtreye yakalansın. Tabii, tabii, tabii. Orada bir turnusol şeyi var.
Ama işi ticarete döküyorum ben hemen. Yani sen, evet, aynı elden yönetilen rakip siteler açacaksın. Birbirine insanları düşüreceksin.
İki tane site.
Sağdan soluna, evet, sen açacaksın.
Evet.
Bir de adam toplayıp geliyorlar ya.
Evet tabii. Şöyle bir şey yapacaksın. Ya bak şu sitede bize laf atılmış diye haber gireceksin. Dolayısıyla rakip sitelerin sadık üyeleri de diğer sitelere, evet, girecek.
O da birbirlerine girecek, evet, onlar.
Ve buradan işte destekleyen firmalar da sana destek çıkacak.
Onun paravan isimli hali aslında aklımızda.
Vallahi Türkiye'deki iş buymuş yani. Böyle para kazanılıyor demek yani. Taraftar, evet, sitesi açacaksın ve fanatik olacaksın.
Evet, tabi araba şeyi açacaksın böyle. Hani Volkswagen bilmem ne, Renault.
Evet, ne var ki, ne kadar şey var.
Ha, şey de Xbox mı PlayStation 3 mü de tamam. Tabii. Ortalık yıkıldı.
Evet, kavga potansiyeli olan her şeyde para var abi.
Evet.
Para hepsin, ve hit var.
Ya da şöyle yapsak. Biz böyle siteler açsak mesela, site direkt şey kavgası sitesi, Xbox mı PlayStation mı kavgası, AMD mi Intel mi, hatta
İsim
böyle
şey,
işte.
Xbox, AMD, PS, PS, PS.
Allah bilir vardır o isimler şimdi. Tabii tabii isim var. Sırf dövüş sitesi, evet, çıkıp böyle Fight Club. Ha ama şöyle yapacaksın Emre, bak aslında iş planımızı da çatır çatır yayınlıyoruz. Siteyi öyle yapacaksın ki mesajların hani retention süresi 1 saat falan. 1 saat sonra siliniyor. Otomatik. Hani, evet, suya yazılan yazılar. Real time ama devamlı kavga. Bunu deneyelim. Bunu yapmak çok kolay. Çok şey iyi yapalım. Ya. PHP BB'de retention süresini 1 saat yapayım ben. Bir forum açalım. Yazıyorsun. Hani o anda sen real time kavgaya katılıyorsun ama geçmiş yok. Silinip, evet, gidiyor 1 saat sonra.
Sonra başına da bela alma. Siteyi kapatma bilmem ne falan filan. Ne oldu böyle bir şey? Kaldırdık.
İşte geçen haftaki podcast'in 65 taneyle en son yorumlar. Müdahale ettikten sonra 33 tane kaldı. Hepsini sildik.
Demek ki yarısına. Bu arada Xbox vs. PlayStation.com boşta arkadaşlar. 12 dolar. İster misiniz? Alayım mı?
Al tabii.
Al. Tamam hadi alayım. Xbox vs. PlayStation.com mu boşta?
Evet.
Şu boşta.
Abi direkt al.
Alamam.
Bu kesinlikle kurmaca değil. Şu anda real time gerçekleşiyor.
Evet, şu anda ede bastım direkt arkadaşlar.
Direkt al. Bir de site sahibi olduk sayenizde.
Evet arkadaşlar. Hayırlısıyla. Türkiye'de ilk kez canlı yayında site,
canlı yayında site kuruluyor. De. Şimdi biraz sonra oraya bir WordPress install edelim.
Bastım valla. Continue ediyorum arkadaşlar registra. Org.net info'da toplamda kaç?
İndirim mi var?
15 dolara veriyor hepsine.
Sen komu al geç.
Tamam. Edlemiyorum.
Yalnız böyle bir şey nasıl boş olur ya? Doğru
yazdım. Ben yanlış mı yazdım? Xbox boşluk tire falan yok. Ya böyle olur. Vs PlayStation.com yani.
Doğru yazmışsın.
Al al al.
Sonra
da programı kapattıktan sonra AMD vs. Intel, evet, Radeon vs. GeForce falan onlara bakalım.
Tamam.
Evet, bizden...
Neyse ki bu program yayınlandığında biz almış şey yani olacak.
Saatleri olacak.
Almış olacağız. O yüzden tehlikesi yok.
Hadi kapatalım artık programı.
Hadi kapatalım. Bir sonraki
programda. Görüşmek üzere.
İyi eğlenceler herkese.
İyi hafta sonları.